Ayrım 2.
Havada bulut. Aşk yüzünden bu adama böyle olmuş der. Bu adamın nesi var? Sizin gibi bir adam diyemezsiniz. Gören göz kılavuz istemez. Adam köpeğiyle konuşuyor be birader. Halbuki biz birçok insanın eşya ile duvarlarla, kendi hayalleriyle, yataklarıyla, aynalarla, kiminin hatta kravatıyla, genç kızların sandıktaki çeyizleriyle, genç erkek çocukların kendi vücutlarıyla sevişip konuştuklarını işitir biliriz. Şairlerin yıldızlar, rüzgarlar, meçhul kadınlar, göller, uzak memleketler, 2000 metreden geçen bulutlar, muhacir kuşlarla, balıkçıların sandalları, oltaları, balıklarla konuştukları bir hakikat olduğu halde bu adamın köpeğiyle konuşması memlekette müthiş bir dedikoduya sebep olmuştu. Ben kendi hesabıma bu adamın aşk yüzünden bu hale geldiğine de inanmam. Bana kalırsa bu adamın tabiat dışı bir hali de yoktur ya. Ama benim gibi hiç kimse düşünmüyor, ne yapabilirim? Hatta adamcağızın kendisi bile hafif kaçıklığına emin. Benim fikrim şu. Bu adamın köpekle konuşması insanları sevdiği halde onlarla konuşmamasından, hatta nasıl diyeyim, insanlarla ruhi alışverişinde onlara çok düşkünlüğünden, insanları merak edip bir türlü öğrenememesinden. Adam hakkındaki dedikodularımıza dönelim daha iyi. Şehirde iki dükkan varmış. Kiralarını alırmış. Nerede olduğu, ne iş yaptığı bilinmeyen bir tüccarın yanında da katipmiş. Tüccar da kendisi gibi bir adammış, konuşmazmış, kimseye muhabbet göstermezmiş, o da bekarmış. Beraberken birbirlerine bir merhaba derler, bir de alasmarladık derlermiş. Bir de şu vaka var, vapurda bir zamanlar genç birisiyle konuştuğunu söylerlerdi. Hatta bir akşam bu orta yaşlı adamla bu 18 yaşlarındaki genç birisinin vapurun burnunda sıkı fıkı konuştuklarını, hatta erkeğin şarkı söylediğini duyanlar olmuş. Bu 18 yaşlarındaki birisinin babasına haber gitmiş. Sıkı bir tembih sonunda kız adamla konuşmaz olmuş. Yine son vapurda bazen buluşurlarmış ama kızcağız gider, iki arkadaşının yanına oturur, köpekli adam da bir müddet oralarda gezinir, sonra vapurun başına gider, orada yine hafif hafif ıslık çalar, türkü mırıldanırmış. Kimseye selam vermediği halde kıza selam verir, garibi o da alırmış. Hatta iki kelime de nasılsın, iyi misin, ne var ne yok kabilinden konuşuyorlarmış da. İşte bunlar adam hakkındaki dedikodulardır. Bunları herkes bilir. Adamın asıl sırrını bize açan, söylemeden yapamayacağım, bir küçük köpektir. Zeki gözlü, buz gibi soğuk burunlu, tüyleri havalanan sarı bir köpek. Bu köpek onun köpeğidir ama ben burada bir vasıta olarak kullanıyorum. Yoksa köpek tamamen değilse bile oldukça hayalidir. Sebebi de zavallı bir adamın hayatını, kuruntularını, düşünce kırıklarını, dünyada tek başına kalışını bir köpeğin asla anlatamamasıdır. Köpekler sevgisini bizim gibi ne anlatmak ne de yazmakla belli eder. Köpek koşar, kuyruğunu sallar, sahibinin elini yalar. Hayali köpeğimi dinleyin. O sabah erken uyanmıştı. Hafif bir ıslık sesiyle yanına koştum. Köpeği anlatmaya bırakırsam sanırım hikayemin fena halde tadı kaçacak. Onun için akşamları setin üstünde cigara tüttüren, kimsenin sevmediği, konuşmadığı, çekindiği adamla ahbaplık etmek üzere yanına ben yanaşıyorum. Beyefendi diyorum, müsaadenizle. Rica ederim efendim, buyurun. Cigaramı yaktım, yanına oturdum. İlk kendisinin konuşması lüzumunu duydu herhalde ki ben köpeği okşarken mırıldandı. Hayvanları sever misiniz? Bayılırım beyefendi. Vallahi bendeniz pek sevmezdim. Şimdi pek alıştım. Bir zamanlar oturduğum pansiyondaki madamın köpeğiydi bunun anası. Bu daha dünyada yoktu. Kadıncağız öldü. Yanımdan ayıramadım hayvanı. Madamı da pek severdim. Zaman geçti, köpek öldü. Ölen köpek dişiydi, bu erkektir. Bu yavruyu o günlerde birisi istemiş, vermek üzereydim. Hayvan ölünce yadigarını muhafaza ettim. O akşam şu yukarıki cümlelerden daha önemli bir şey konuşmadık. İkimiz de siyasi hadiseleri ya hiç anlamıyor ya anlamak istemiyorduk. Yahut siyasi bahisler üstüne her fikrimiz tasvip edilecek mahiyette birbirine sunuluyordu. Yani siyasetten konuştuk. Akşam evime döndüğüm zaman şu posta müvezziğinin bu adamda ne gördüğünü bir türlü anlayamamıştım. Bayağı basbayağı bir adamdı. Şu karşımızda oturan zengin bakkalın bu adamdan kat kat daha enteresan bir hayatı vardır. Değil mi ya canım? Düşüncelerini zeytinyağı, fasulye, un, nohut sarmış sarmalamış, dünyalığını düzmüş, çocukları büyük mekteplere gidiyor, dans ediyor, şık mışık giyiniyorlar. Kızı ne güzel İngilizce konuşur hele. Kolej mezunu boru değil. Babası bundan ne memnun. Ne gurur duyuyor kızıyla. Sakızdan nasıl geldiğini, bir bakkala nasıl çırak olduğunu, sonra nasıl dükkanda bütün işi eline aldığını, ustanın dükkana arada bir uğradığını, Günün birinde de kızını elinden tutup kendisine nasıl verdiğini bir anlatsa. Hayatının en hareketli zamanı da o zamandı. Nasıl adım adım yürümüş, damla damla bardağı doldurmuştu. Herkesin küçücük dükkan gördüğü balık pazarının aşağısını, yalnız küçük dükkanın büyük ardiyesi hakkında hiç fikirleri olmayanlar ne bilir? Kapıdaki Kürt kimsecikleri dinlemez. Bu korkunç Bizanslı ardiyelerin demir kapakları her göze görünemezdi. Her şey orada, o yağlı siyah kaldırımların sağında solunda, hamalların bağırıştığı, arabaların birbirlerine girdiği ortaçağ sazlı sözlü labirentteydi. Kendisi beyaz adamdı, karısı esmerdi. Bu sarışın kara başbalı gözlü çocuk kendi çocuğu muydu? Burnu tam Grek burnuydu, omuzları genişti. Babasına Büyük İskender'i hatırlatırdı. Yani efendi mürekkep yalamış adamdı, oğluna bayılırdı. Kızını sever, onun İngilizcesinden gurur duyardı. Ondan öte Yunanistan'da açlıktan ölürlermiş. Kahvede üzülür, evde karısının yanında ağlamaklı gibi olur. Kahve içerken alalım 5-10 kilo, bir kenara atalım Elaniça mı derdi. Günün günü var. Bundan öte Yani Efendi'nin hayat hikayesi de zınk diye duruyor. Öteye geçemiyordum. Kabahat bende. Biraz yorgunlukla Balzac bir itriyatçının hayatını nasıl adım adım kovalamışsa, ben de Yani Efendi'nin evinin içine girip daha birçok bilmediğim yerlerini yazıp kocaman bir roman yapamaz mıydım sanki? Yani Efendi ile uğraştığım bu sıralarda herkesin merakını çeken, bu herkesin içinde evvelce ben de dahil olup sonradan çıktığım köpekli adamı göremiyordum. İstesem belki her akşam orada setin üstünde onu yakalar, ağır ağır birçok şeylerini öğrenebilirdim. Hayır, garip insanlarla uğraşmak istemem. Onlardan bana hayır yok. Bana seven, gülen, bağıran mahlukat lazım. Bu adam yaşamıyor ki. Köpeğinden başka kimsesi yok. Yalnız onunla konuşuyor, insanları sevmiyor. Yine posta müvezziğinin müşahedelerine geçelim. Beyim, bu adamın bir kişiye bir kahve ısmarladığı görülmemiştir. Buyurun şu gazinoya girelim. Birer kahve içelim. Size ona dair bakın ne havadislerim var. Başka zaman, başka zaman. Dinlemek istemiyorum. Yani efendi merakımı sardı. Oğluyla ahbaplık ediyorum şimdi. Yani efendinin oğluyla ahbaplığımız 5 gün ya sürdü ya sürmedi. Kendine göre sevimli tarafları bulunan delikanlı ile konuşmak beni fena halde yordu. Kadınların baldırından, pokerden, danstan, filmden ben de konuşurum. Arada bir kim konuşmaz? Ama her akşam aynı konuşma asabımı bozdu. Yine de ziyanı yoktu. Ama bir akşam baktım ki artistlerden birini fena halde taklit ediyor. John Payne Bey ile Amerika'da hadi konuşulur diyelim. Fakat İstanbul'da ne konuşulur bu adamla yahu? Delikanlıyla şimdi yalnız gülüşüyoruz. Birkaç gün sonra gülüşemeyeceğiz de. Yani efendinin hayatını yazmaktan vazgeçip bu sefer yeniden köpekli adamın peşine düşmeye başladım. İyi ki uzun bir ara vermişim. İlk defa pek çekingen olan bu adam bu sefer beni görünce cigara ikram etti. Köpeğini benim yüzümden haşladı. Aman bey birader dedi. Vallahi artık merak etmeye başlamıştım. Hiç gözükmediniz. Nerelerdeydiniz? Bir küçük nezle bizi bir hafta yatırdı beyefendi. Geçmiş olsun efendim. Bir zaman kendisinin de nasıl nezleye yakalandığını, o zamanlar denize girmeden edemediği için bu nezleyi bir türlü geçiremediğini, adeta bütün yaz burnunu çektiğini anlattı. Anlatırken köpeğine hiç gülmediğini söyleyen adam kıs kıs da güldü. Köpek ona tuhaf tuhaf baktı gibi geldi bana. Herhalde posta müvezziğiyle uzun bir ahbaplığın neticesi. Şimdi artık posta müvezziğinden biraz uzunca bahsetmek zamanı geldi sanırım. Evvelce de söylediğim gibi onun bütün kabahati küçük sırlar, insanda bir iki fena adet, iki kişi arasında gizlenen bir şey, bir evden çıkması gerekmeyen bir hadise öğrenmekten başka bir şey değildir. Posta müvezziği iyi midir kötü müdür? İster iyi ister kötü olsun. Bana ne? Bana ne olmayan tarafı posta müvezziğinden hem pek hoşlandığım, arada da beni fena halde sinirlendirdiğidir. Öyle yerde insanın 3 adım arkasına oturur ki bir cümle konuşmanıza imkan yoktur. Herkesin yanında bağıra bağıra konuşmayacak pek bir şeyim yoktur. Yoktur ama posta müvezziği arkama geçip de müthiş kulağını verdi mi beynim atıyor. Söyleyeceğimi şaşırıyorum. Yavaş yavaş söylemek istiyorum. O zaman kendi kendime herif cümleden 2 kelime alır 20 kelime ekler. Bir hikaye uydurabilir. Dikkat et diyorum. Hakikatte böyle bir şey de oldu. Ahmet isminde bir arkadaşımız vardır. Yazlık için ihtiyar Matmazel Katina'nın evinde bir oda tutmuştur. Geçen gece denize girmiş. İki arkadaşı da bunu posta müvezziğinin bulunduğu bir yerde, ondan 3 adım ötede, aralarında söylemişler. Katina'nın evindeki Ahmet o rüzgarda dün gece denize girdi, bize de girin dedi ama... Posta müvezziği 3 kelime duymuş. Katina, Ahmet, dün gece. Şöyle anlatmış: aman berber, şu sakalımı biraz kazıyıver bakalım. Baksana ne anlatacağım. O yukarıki evlerde oturan Ahmet yok mu? Dün gece meşhur çikolatacının kızı Katinaki'yi 60 sandala Heybeli Adaya geçmişler. Oradan bir arabaya atlamışlar. Ver elini Çam Limanı. Ben onları kayıkla giderken şu burundan seyrettim. Biraz sonra bir de baktım, Heybeli'nin turu yolunda fenerli bir araba geliyor. Vallahi arabayı gözlerimle gördüm. Arabacı onları Abbas Paşa'da bekliyordu. Oh, ne de tatlı olur ha barba. Evvelsi gün yağmur da yağmıştı. Çamlar da kokar mı mis gibi sana? Katinaki'nin saçları da kim bilir ne lavantası kokar. Aman, insanın beyni döner be barba. Ahmet Efendi de fena çocuk değil ha. O ne gözler, sırım gibi delikanlı. Bari yumuşak Katinaki'nin bir yerini incitmeseydi. Posta müvezziği böyle söylemiştir işte. Onda bir anlatma ve uydurma kabiliyeti vardır ki benim gibi değme yazıcıya nasip olmamış bir muhayyile kudretine delalet eder. Bütün bunların hiç öğrendiğini ben şöyle tahlil ettim. Zahirde küçük menfaatler, kahve, çay, gazoz, sakal tıraşı, bir tek rakı, bir salkım üzüm vesaire gibi şeyleri büyük sırlar ifşa ederse de bana kalırsa insanların gizli tarafını bu küçücük şeyler için öğrenmiyor. Bunu şuradan anladım. Çok defa kendini dinleyecek biri bulunmazsa, sessiz, dedikodudan hoşlanmaz, değil birisine bir şey ısmarlamak, kendisine bir günde bir kahve içmek nasip olmayan, Türkçeyi bile iyi bilmeyen Zafiri'ye yahut da Zafiri gibi sessiz, dedikodudan hoşlanmayan biletçilikten müteakit Zeynel Efendi'ye de böyle şeyler anlattığını gördüm. Posta müvezziğinin öğrendiklerini söylemek, gizli şeyleri öğrenmek merakı, kendine göre bulunduğu dünyayı iyice anlamak, ona göre Konya'yı bina etmek arzusudur. Onun bu haline ben de çok defalar kızdım. Birçok kirli çamaşırları ortaya çıkardığı gibi birçok temiz çamaşırları da kirlettiği oluyor. Bir adam hakkında söyleyeceği şeyler hiçbir zaman masum hakikatler değildir. Değildir ama ne yaparsın? Bunlardan o mesuldür. Böylece kendi kendine yalanla doğrudan yaptığı evlerle yaşayacak odur. Ben posta müvezziğinin şu adam hakkında söylediğini bu adam için söylediğiyle birbirine karıştırır, unutur giderim. Herkes de sonunda benim gibi yapmıştır. İnanmakla inanmamak arasında bocalar dururuz. Ben muharrir olduğumu saklamış değilim. Ayıp değil ha yazı yazmak. Bunu ilan etmekten de hiç hoşlanmazdım. Şimdi sabahları gazinonun bir köşesinde herkesin karşısında yazıyorsam onun yüzündendir. Eskiden gider çam altlarında yazardım. Şimdi oh bir masam var. Önüme kahve geliyor. Önümden kızlar geçiyor. Açıktan açığa yazı yazabiliyorum. Diyeceğim posta müvezziğinin bana faydası dokundu. Çam altlarında oturur mektuplar yazar. Kim bilir kime yazıyor, ne yazıyor. Yırtmış olduğum bir yazıdan öyle manalar çıkarmış ki utandım. Bir defasında da az daha dayak yiyordum. Vay efendim, bizim hayatımızı yazmaya kalkmış, kim oluyor bu herif diye üzerime yürüdüler. Posta müvezziğini çok uzattık, böylece kabul edelim. İyiliği fenalığı hakkındaki kararı umumi efkara bırakalım. Bize faydası dokunduğu için de kötülemeyelim. Bir sabahtı, beni denize giderken yakaladı. Bak dedi, köpekli adam, gazetesine mektup gönderiyor. Baktım, gazetesi tahrir müdürlüğüne yazılı bir zarf. Müvezziğin yüzüne bakmadan, olur ha dedim. Göz göze sonra geldik. Öyle tuhaf bakıştık ki ikimizin içinden de aynı kötü, saygısız arzu aynı zamanda mı geçti bilmem. Ben yine önüme baktım. Olur ha diye tekrar ettim. Belki bir şikayet, bir kari mektubudur. Yine göz göze geldik. Bu anda hangimizin suçlu, hangimizin suç ortağı olduğunu, kimin kimi teşvik ettiğini hiçbir yargıç bulamayacak. Mektubu yırttık. Okumak için acele etmedik. Önce gidip bir zarf aldık, üstüne gazetesi yazı müdürlüğüne diye yazdık. Sonra deniz kenarında ıssız bir kayanın dibine çömeldik. Zarfın içindeki dörde katlanmış bir kağıtta şu satırlar: muhterem efendim, size hikaye müsabakanıza iştirak etmek üzere şu naçiz hikayemi gönderiyorum. Beğenirseniz neşrini rica eder, saygılarımı sunarım. İkiye katlanmış başka kağıtlarda da şu hikaye: hikayenin ismi de pek şairane, hissi tarafından. Ay ışığı. Bir zamanlar deli gibi aşıktım. Bana hak verin, İnsan ona nasıl aşık olmazdı? Burada sevgilisinin pek romantik bir tasviri vardı. Çabucak atladık. Deniz aşırı bir köyde otururdum. Her akşam beraber dönerdik. Ne yalan söyleyeyim, benim aşkım tuhaftır. Halbuki böyle olmamalıdır. İnsan yıldırımla vurulmuş gibi aşık olmalı. Sonra muvaffak olmak için bir şeyler icat etmelidir. Bu nevi aşkı pek severim ama bir türlü de olamam. Muhakkak evvela seveceğimden biraz yüz görmeliyim. Sonrası kolaydır. İkinci yüzverişte yakalandığımı hisseder, kaçınmaya çalışırım. Üçüncü de her şey bitmiştir. Artık deli gibi aşığımdır. Yine aynı şey oldu.
Ayrım sonu.